Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قيمتي kardeşlerim, bir yıl aradan sonra sizlerle tekrar bu salonda buluşmayı nasip eden Allah'a hamd ederek başlamak istiyorum. Yaklaşık 1444 sene, 1445 sene önce bu gece Hazreti Peygamber dünyayı şereflendirdi. Tüm insanlık bir kurtarıcı bekliyordu. Herkes gidişattan rahatsızdı. Bir şeylerin olması gerektiğini anlıyorlardı. Fakat yapacak bir şey göremiyorlar, bir çare bulamıyorlardı. Allah Azze ve Celle Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlattığı insanın dünyadaki hayatını, bir peygamberle başladığı bu dünyada hayat, demek ki insanın peygambere ihtiyacı var. Demek ki Allah Azze ve Celle ilk günden itibaren bir gün bile dünyayı peygambersiz bırakmadı. İlk başlangıç bir peygamberle oldu. Eğer insanın aklı yeterli olsaydı böyle olması şart değildi. Eğer insan ben aklımla doğru yolu bulurum diyen insan bu sözünde haklı olsaydı Allah Azze ve Celle yeryüzünde hayatı Hazreti Adem ile bir peygamberle başlatmazdı belki de. Yeryüzünde hayatın bir peygamberle başlamış olması, insanın Allah'tan bir mesaja ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Kur'an-ı Kerim daha önce Allah Azze ve Celle'nin defalarca yeryüzüne müdahale etmesi gibi insanoğluna bir kez daha yön vermek, yeryüzüne müdahale etmek için gönderildi. Bunun için bir peygamber lazımdı. Allah Azze ve Celle herkese bir kitap indirecek değil. Allah herkes ile irtibat kuracak değil. Allah Azze ve Celle yeryüzünden birisini seçer, onunla irtibata geçer, ona vahyeder ve o da bizlere öğretir. Bu Allah'ın sünnetidir. Eğer yeryüzünde hayat peygambersiz bir şekilde başlamış olsaydı, belki bazı insanlar, akıl bize yeter diyenler bu sözlerinde belki mazur olarak görülebilirlerdi. Ama öyle değil. Allah Azze ve Celle tam aksine buyurur ki, biz hiçbir millete peygamber göndermedikçe azap etmiş değiliz. Hiçbir millet peygamber gönderilmeden azaba uğramadılar. Eğer akıl yeterli olmuş olsaydı, peygamber gönderilmeden de azaba uğramaları adalete uygun olurdu. Ama öyle olmadığı için, akıl yetmediği için, akıl hem nefsin, hem şeytanın, hem insanların baskısı altında olduğu için ve akıl aciz olduğu için insanı tam olarak anlayamadığı için, insanı çözemediği için, insanın nefsini anlayamadığı için insanın peygambere ihtiyacı var. Eğer akıl yeterli olsaydı, doğru yolu bulabilmek için, istikameti tutturabilmek için akıl yetseydi, peygamber gönderilmemesi caiz olur, peygamber gönderilmeden de azap edilmesi uygun olurdu. Demek ki yeterli gelmiyor. O yüzden Allah Azze ve Celle peygamber gönderiyor, peygamber inkar ettikleri zaman azap ediyor. Eğer akıl yeterli olsaydı, o zaman insanlara peygamber göndermeden de ben sizlere akıl verdim, o halde doğru yolu kendiniz neden bulmadınız deyip onlara azap etmesi caiz olurdu. Ama böyle olmadı. Çünkü insan aklıyla doğru yolu her zaman bulamamaktadır. Bir meselede bulsa başka bir meselede doğru yolu bulamamaktadır. Bir meselede isabet etse 100 meselede hata etmektedir. Çünkü insan insanı tanımamaktadır. İnsanı tanımayan bir varlığın insana yol göstermesi olacak şey değildir. O yüzden Allah Azze ve Celle bu işi kendi üzerine almıştır. İnsan maddeye hükmedebilir, maddeyi çözebilir, madde üzerinde deneyler yapabilir, matematikte, fizikte, mühendislik ilimlerinde ilerleyebilir, hatta uzaya da gidebilir. Allah insanın aklını buna uygun şekilde yaratmıştır. Bilgisayar da yapabilir. Çünkü bütün bunların üzerinde deneyler yapması mümkündür. Bunlar maddedir, görünmektedir. Verilen akıl buna uygundur. Fakat bütün bu işleri insana bırakan Allah, doğru yolu gösterme işini kendi üzerine almıştır. Matematikte ilerlemeyi insana bırakmış, uçağı yapmayı, bilgisayarı icat etmeyi insana bırakmış. Çünkü insan bunları yapmasa bile yine de cenneti kazanabilir, yine de bu dünyada yaşayabilir, mutlu bir şekilde de yaşayabilir. Fakat sırat-ı müstakimi bulamayacak olursa, istikameti tutturamayacak olursa, bu dünyada da rezil, rüsvay bir şekilde yaşar, ahiretini de tümden kaybeder. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle bu işi insana bırakmadı. Maddi ilimler üzerinde çalışmayı emretti. Çalışın dedi. İnsana akıl verdi, yol gösterdi, ilhamda bulundu. Araştırma aşkı şevki verdi. Ve sonunda insan bu ilimlerde ilerleyebildi. Fakat şu anda görüyorsunuz. İnsan uzaya gittiği halde hala yeryüzünde insana uygun bir medeniyet meydana getirememektedir. Uzaya gitmektedir. Matematikte gelişmiştir, tıpta gelişmiştir. Bütün ilim dallarında gelişmiş olduğu halde hala bir deli insanı mesela iyileştirememektedir. Psikoloji ilmi hala çok gerilerdedir. Çünkü insan insanı tanıyamamaktadır. Çünkü insanın nefsi vardır, ruhu vardır. Ve insanın nefsi ve ruhu laboratuvara sokulamamaktadır. Laboratuvarda insan nefsi ve ruhu üzerinde araştırma yapmak mümkün olmamaktadır. İşte onun için Allah Azze ve Celle inna aleyna lel huda buyurur. Hidayet yolunu göstermek, doğru yolu göstermek, insanlara istikamet göstermek bizim üzerimize vazifedir. İnsanın böyle bir vazifesi de yok, böyle bir selahiyeti de yok. Haddini bilmeli. Allah Azze ve Celle insana haddini de bildirmiş oluyor. İnsan evet şerefli bir varlık. Allah'ın halifesi olarak yaratılmış. Doğru, insan Allah'ı temsil edecek, Allah'ın halifesi olacak, onun istediği gibi bir dünya meydana getirecek. Ama Allah'ın dünyasında ilahlık taslamayacak, kendini bir şey oldum zannetmeyecek, çamurdan yaratıldığını da unutmayacak. Evet şereflidir,
Ama bu şerefi kendisinden de kaynaklanmamaktadır. Sonuçta mayası çamurdan ibarettir. Spermden yaratılmıştır. Bunu hiçbir zaman unutmaması gerekmektedir. Ama insan dünyaya geldiği zaman bunu unutur. Ruhlar alemindeyken unutmayan insan dünyaya geldiği zaman bunu unutur. Ruhlar aleminde elestu bi rabbikum sualine, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Allah azze ve celle ruhlarımıza bunu sorduğunda, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizin kanun koyanınız, sizi terbiye eden ben değil miyim? Bele demişti ruhlarımız. Evet, sen bizim Rabbimizsin demişler ve bunu itiraf etmişlerdi. Çünkü o zaman ruhumuz daha bedenle birleşmemişti ve ruh doğruları söylüyordu, doğruya teslimiyet gösteriyordu, itiraz etmiyordu. Ama ruhla beden birleştiği zaman, işte o zaman bedenin tesiriyle insan yanlış şeyler yapmaya başlar. Dünyaya geldikten sonra bu beden ile dünyaya gelen bu insan yeryüzünde Allah'ın halifesi olmanın çok ötesine geçmek ister ve kendisi yol tayin etmeye kalkışır. Halbuki sadece spermden yaratılmıştır, sadece çamurdan yaratılmıştır, haddini bilmez. O yüzden Kur'an-ı Kerim halakal insane min alak diye başlar. Allah insanı alaktan yarattı. Sperm ile yumurtanın birleşiminden, embriyodan yarattı sizi. Ama insan bunu unutur. Kelle innel insane le yetga erraehu stagne. Hayır, insanoğlu azgınlık yapar. Kendisini öğüde ihtiyaçsız gördüğü için, benim Allah'a ve Allah'tan gelene ihtiyacım yok diye düşündüğü için, benim aklım bana yeter diye düşündüğü için insan azgınlık yapar. Allah'ın halifesi olmak büyük bir şeref olduğu halde bu ona yetmez ve yeryüzünde ilahlık taslamaya kalkışır. Benim dediğim olacak demeye başlar. Kendisi yol tayin eder. Allah bir kez daha müdahale eder, bir peygamber daha gönderir. O peygamber insanlara tekrar sırat-ı müstakimi gösterir, tekrar istikametlerini gösterir. Fakat insanlar bir müddet sonra tekrar saparlar ve Allah bir kez daha müdahale eder, bir kez daha müdahale eder. Bazı rivayetlere göre 124 bin peygamber gönderir. Bu on binlerce peygamberin her birinin gönderilmesi Allah'ın insanlara yeniden istikamet göstermesidir. Onlara yeniden hidayetin yolunu göstermesidir. İnsanın hidayet yolunu bulamayacağının ispatıdır. Kendi başına yol bulamayacağının delilidir. Çünkü insan insanı tanıyamamaktadır. Çünkü insan çok karışıktır, nefsi vardır, ruhu vardır ve insan kainatın hülasasıdır, özetidir, en karışık varlıktır. Ve insan kainatı da tanımamaktadır. Kainatı tanımadan, kendisini tanımadan insan sadece akılla ya da sadece bilim ile ya da sadece tarih bilgisiyle, geçmiş milletlerin tarihinden ders almak suretiyle kendisine bir yol gösteremez, sırat-ı müstakime ulaşamaz. Eğer öyle olabilseydi, peygamber göndermeden de insanların helak edilmesi caiz olması gerekirdi. Ama caiz olmadığını Kur'an bize söylüyor. İnsan fizik ilimlerinde ilerledi, mekanik ilimlerinde ilerledi, matematikten, mühendislikte ilerledi ama psikolojide ilerleyemedi. İnsanların bugün en az bildiği şey insandır. Madde üzerinde gelişmiş olan insanoğlu insan üzerinde hala çok gerilerdedir. Ve aynı zamanda insan bazen aklıyla doğruyu bulsa bile nefsi var, nefsi başka bir şey istiyor. Nefse hakimiyeti sağlayabilmek kutsal bir mesajla mümkün olabilir. kutsal bir mesajınız yoksa nefsinize hakim olamazsınız. Haksız yollarla zengin olmanız mümkünken sizi hangi şey ondan men edebilir? Hiç kimsenin olmadığı, kimsenin görmediği bir yerde haksız yollarla zengin olmanız mümkünken, bir günaha girmeniz mümkünken, insanların malına, namusuna göz dikmeniz mümkün iken, orada Allah'tan başka kimse yokken sizi ne durdurabilir? İnsana ne yol gösterebilir? Kutsal bir mesajı olmayan insan fırsatını bulduğunda insanların da malına da namusuna da göz dikecektir. Nefsi var, şeytanı var, insanlar var. Sen ne kadar aklınla doğruyu bulursan bul, bunlar seni aşağı doğru çeker. Sen yukarıya çıkmak istersin, bunlar seni aşağıya çeker. Bunlara nasıl karşı koyacaksın? Allah'tan gelen kutsal bir mesaja iman etmeden, insanların görüşleriyle, insanların koydukları kanunlarla insan nefsine hakim olamaz. İnsan sırat-ı müstakim üzere gidemez. Mutlaka sapar. Ama bugün, ama yarın kutsal bir mesajı olmayanların sapmaması mümkün değil. İyi bir insan olmak adına, kanunlara uygun yaşamak adına insan nefsiyle mücadele edemez. İyi insan olmak, iyi insan olmak kutsal bir mesaj olmadan mümkün müdür? Hiç kimsenin görmediği bir yerde nefsinize uygun davranmamanızı ne sağlayacak? Hangi şey sizi zapt edecek, durduracak? Allah Azze ve Celle'den gelen, hatalı olma ihtimali olmayan, kutsal bir mesajı olmayanları ne durdurabilir? Onun için insanın kutsal mesaja ihtiyacı var. Ve Kur'an-ı Kerim buyurur ki yahsabul insanu en yutrake suda. İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? İnsan yeryüzünde Allah'ın dünyasında yaşıyor. Nasıl olur da Allah'ın dünyasında yaşayıp Allah'ın verdiği rızıklarla beslenip Allah'ın verdiği vücudu kullanıp nasıl olur da özgür olabilir? Böyle bir şey mümkün değil. Allah'ın dünyasında yaşıyor, Allah'ın verdikleriyle besleniyor, sonra da kendisine ayrı bir yol tayin ediyor. Böyle bir şeye hakkı yok ve olamaz. Eğer özgür olmak istiyorsa, peygamberlere uymak istemiyorsa, Allah'tan gelen mesaja uymak istemiyorsa, o takdirde başka bir dünya bulsun kendine. Allah'ın olmayan bir yere gitsin. Allah'ın olmayan, Allah'ın yaratmadığı bir rızıkla beslensin. Allah'ın vermediği bir vücut bulsun. O azaları kullansın. Allah'ın vermediği havayı teneffüs etsin. Madem Allah'a karşı bağımsız olmak istiyor, özgür olmak istiyor, o halde Allah'ın olmayan bir dünya bulsun kendine. Allah'ın vermediği bir vücut yaratsın kendi kendine. Madem böyle bir şey mümkün değil, o halde insan özgür olamaz. İnsanın özgürlüğü peygamberlere uyduğu kadardır. Ne kadar uyarsanız, ne kadar Müslüman olur, yani Allah'a teslim olursanız, o kadar özgür olabilirsiniz. Nefsinize karşı, şeytanınıza karşı, insanlara karşı özgürlüğü ancak o zaman elde edebilirsiniz. Aksi halde şeytana da, nefse de, insanlara da köle olmaya devam eder insan. Allah'a teslim olmayan bunlara teslimiyet gösterir. Allah'a teslim olmak insanın şerefini alçaltmaz, şerefini yükseltir, ama kendisi gibi kullara kul olmak insanın şerefini alçaltır. Allah Azze ve Celle o yüzden insanı başıboş bırakmadı. İnsanın
yol göstericiye ihtiyacı var. Allah insana muradını nasıl bildirecekti peygamber göndermeseydi? Nasıl bildirecekti? Haydi insan diyelim ki aklıyla bazı şeyleri tespit etti. Fakat Allah'ın bizden muradı nedir? Nasıl bir dünya istiyor? Bizim nasıl olmamızı istiyor? Fert olarak, aile olarak, toplum olarak, dünya olarak Allah'ın bizden muradı nedir? Nereden bilecektik? Peygamber gönderilmeseydi biz bunu nereden bilecektik? Allah Azze ve Celle o yüzden peygamberler gönderdi. O yüzden bazı şeyleri farz kıldı, bazı şeyleri haram kıldı. Medeniyetin yolunu biz nereden bulacaktık? Nefsizleri nasıl değiştirecektik? İnsanın nefsi bir şeyler istiyor. Nefsi nasıl terbiye edecek insan? Nefsi tanıyan Allah'tan, nefsi yaratan Allah'tan bir mesaj olmadan nefsi nasıl terbiye edecek insan? Şeytanı yaratan Allah'tan bir malumat gelmeden, şeytanı bize tarif etmeden, şeytana karşı insan kendisini nasıl muhafaza edebilecek? Allah Azze ve Celle o yüzden peygamberler gönderdi. Her peygamberin gönderilmesi yeryüzüne Allah'ın bir kez daha müdahale etmesidir. Her peygamberin gönderilmesi yeryüzüne Allah'ın müdahalesidir ve bu müdahale kulları kullara kulluk yapmaktan, insanları insanlara kulluk yapmaktan kurtaran bir müdahaledir. Allah Azze ve Celle peygamberler göndererek insanları şirkten kurtarır. Kendisini ilahlaştırmaktan da, başkalarını ilahlaştırmaktan da, şeytana tapmaktan da insanı peygamberler vasıtasıyla kurtarır. Hazreti Amine de işte o peygamberlerden birisinin anası olacak. Kendisi anlatır. Kendisinin ağzından, kendisinden sonra bize rivayet edildi. Efendimiz'e hamile iken kendinden bir nurun çıktığını gördüğünü ve bununla Suriye'deki kalelerin, Basra'daki kalelerin ışıklandığını, oralara kadar kendisine gösterildiğini ifade eder Hazreti Amine. Ve bir ses duyduğunu bize söyler. Karnında dünyanın önderi olacak kimseyi taşıyorsun. Böyle bir ses duyduğunu söyler Amine Hatun. Ve sonra o ses kendisine der ki, o doğduğu zaman onu Allah'a emanet ediyorum. Her türlü kötülükten onu Allah'a emanet ediyorum de. Ve onun adını Muhammed koy. Amine böyle bir ses işittiğini bize ifade eder ve sonra birkaç sene sonra Rabbine ruhunu teslim eder. Bu olayı anlattıktan sonra ruhunu teslim eder. Ben bu oğluma hamileyken böyle bir olay olmuştu der. Sen karnında dünyanın önderi olacak kimseyi taşıyorsun. Yuhanna İncil'inde de aynı ifade var. Yuhanna İncil'inde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın müjdesidir. İncil zaten müjde demek. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın, Yahya Aleyhisselam'ın müjdeleri vardır İncil'lerde. Ve gerek Markos'ta, Matta'da, Luka'da ve gerekse Yuhanna'da Hazreti Peygamber'in geleceğine dair bilgiler mevcuttur. Ve Yuhanna da der ki dünyanın önderi benden sonra gelecek. Yahya Aleyhisselam da aynı şeyi söyler. Benden sonra benden kudretlisi gelecek. İsa Aleyhisselam der ki, bunlar İncil'lerden. İsa Aleyhisselam der ki, bağın sahibi yani Allah bağcıları helak edecek
ve bu bağı layık olan bir millete teslim edecek. Yani ey İsrailoğulları, siz layık olmadınız. Allah size bu görevi verdi. Yeryüzünde ümmet olmuştunuz. Yeryüzünde farzları yerleştirecektiniz. Haramlara engel olacaktınız. Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirecektiniz. Bu görevinizi yapmadınız. Allah sizden bu görevi alacak. Bağın sahibi, bu dinin sahibi olan Allah bunu sizden alacak ve bağı yetiştirecek olan bir millete verecek. Benden sonra gelen bir millete teslim edecek. Hazreti İsmail'in soyuna, Efendimiz'e, Araplara teslim edileceğini haber veriyordu. Hazreti İsa Aleyhisselam Peygamberimizin geleceğini birçok yerde haber eder. Gerek Markos, Matta, Luka, Yuhanna gibi kanonik İncil'lerde şu anda Hristiyanların elinde var olan onların okudukları İncil'lerde, yani kilisenin meşru olarak gördüğü dört İncil'de ve gerekse onların kabul etmediği Barnabas İncil'inde Hazreti Peygamber'in geleceği bildirilmiştir. O yüzden Peygamberimiz buyurur ki, ben babam İbrahim'in duasıyım, kardeşim İsa'nın müjdesiyim ve anamın da rüyasıyım. Rabbena veb'as fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatik ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzakihim inneke entel azizul hakim. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail aleyhisselam böyle dua etmişlerdi. Ey Rabbimiz, onların içinden bir peygamber gönder, bir resul gönder, onlara senin ayetlerini okuyacak olan bir peygamber gönder, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek olan ve onları temizleyecek olan, onların nefislerini arındıracak olan, onlara rahmet olarak göndereceğin, onların nefislerini temizleyecek olan bir peygamber gönder. Allah Azze ve Celle onun duasını kabul etmişti. Hazreti Peygamber, ben İbrahim, babam İbrahim'in duasıyım derken bunu kastediyordu. Babası Hazreti İbrahim böyle dua ediyordu. Ve o elçi dünyaya ayak bastığında insanlar hangi durumdaydılar? Hazreti Peygamber'den evvel eski Yunan'da ve Roma'da esirleri vahşi hayvanların önüne atıyorlar ve onların vahşi hayvanlar tarafından parçalanmasını zevkle izliyorlardı. Esirleri veya bazı insanları ateşlere atıyorlar, onların yanışını zevkle izliyorlardı. Hayvanlardan daha aşağı bir hale gelmişti insanoğlu. Eski Roma ve Yunan'da kürtaj suç olarak görülmüyordu. Şimdiki kürtajcılar ve onu suç olarak görmeyen kanunlar ve o kanunlar yapan devletler eski Yunan'a ve Roma'ya benziyorlar. O kadar gericidirler. Onlar da öyleydi. Kürtaj serbest idi. Onlarda intihar suç olarak da görülmüyordu. Platon gibi filozoflar bile intiharı suç olarak görmüyorlardı. Hatta bazen toplu olarak intihar ediyorlardı. Hindistan'da bir kadının kocası öldüğü zaman kadını da kocasıyla beraber öldürmek onlarda adet olmuştu. Kocası ölen kadın, kocasının cesedi ateşte yakılırken onun da kendisini ateşe atması sevap ve güzel bir hareket olarak kabul ediliyordu. Kız kardeşleriyle evlenen İran hükümdarları ve Allah'a ortak koşulan şirk düzenleri, o günkü ehli kitap bile, Yahudi ve Hristiyanlar bile o kadar sapmışlardı ki Allah Azze ve Celle'ye ortak koşuyorlar. ve Uzeyr Allah'ın oğludur diyorlardı. Hristiyanlar da Hazreti İsa Allah'ın oğludur diyorlardı. Üç ilaha inanıyorlardı. Ve ne Tevrat'ta ne de Tevrat'a bağlı diğer mukaddes metinlerde Rabbul Alemin ifadesini göremezsiniz. Onlara göre Rab olan Allah, Rabbu Beni İsrail'dir. İsrail oğullarının, Yahudilerin Rabbidir sadece. Rabbul Alemin değildir. Tüm insanlığın, tüm alemlerin Rabbi olmayan bir Allah'a inanıyorlardı. Öyle bir Allah ki sadece İsrail oğullarının Allah'ı, Yahudilerin Allah'ı ve diyorlardı ki Nahnu ebnaullah ve ahibbau. Biz Allah'ın oğullarıyız ve Allah'ın sevgilileriyiz. Hem inanç alanında, hem ibadette, hem ahlakta, hem muamelatta, bütün alanlarda insanoğlu sapmıştı. Sadece kızları diri diri toprağa gömmüyorlardı. Aslında tüm insanlık toprağa gömülmüş vaziyetteydi. İnsanlık namına bir şey kalmamıştı. Kan davaları almış başını gitmişti. Kadınlar insan olarak görülmüyorlardı. Orta çağda Hristiyanlar kadının ruhu var mıdır yok mudur diye tartışıyorlardı. Kadın insan mıdır hayvan mıdır diye tartışıyorlardı. Hindistan'da ilk doğan çocuklarını kadınlar Ganj nehrine atıyorlardı. İlahlarına onu sunuyorlardı. İlk çocuğumuzu ilahlarımıza sunuyoruz diyorlardı. Ve güya şükür olarak çocuklarını nehre atıyorlardı. İnsanoğlu insanlıktan çıkışmıştı. Sadece kızlarını diri diri toprağa gömmüyorlardı. Aslında hayatlarını toprağa gömüyorlardı. Her şeylerini toprağa gömmüşlerdi. Böyle bir atmosferde düşünün ki bir kör insan bir uçurumdan düşmek üzere, birisi gidiyor ve tutuyor onu, oradan çekiyor. Bu ne kadar güzel bir rahmettir, merhamettir, öyle değil mi? Ya da mesela birisi birisini öldürmek üzereyken biri gidiyor ve onu kurtarıyor. Bu iyiliği insan unutur mu? Ya da buna benzer bir durum. Mesela çocuğunuz ölmek üzere son nefeslerini veriyor ve bir doktor geliyor, bir ilaç veriyor ve çocuğunuz biiznillah iyileşiyor. O doktorun iyiliğini unutur musunuz? Bunlar merhamettir de insanoğlunu o cahiliye karanlığından kurtarmak merhamet değil midir? Bu rahmet değil midir? O kör uçuruma düşseydi çok ölecekti. Zaten ölmeyecek mi? O çocuğa doktor ilaç vermeseydi, ölseydi zaten ölmeyecek miydi? Bunlar merhamet oluyor da, bu iyilikler unutulmuyor da, nasıl olur da insan oğlunu bu cahiliye bataklığından kurtaran, kurtulmasına vesile olan o peygamberi rahmet peygamberi olarak görmez? Şu uçsuz bucaksız kainatta ne yapacağımızı bilemez bir vaziyette herkes gidişatın yanlış olduğunu görüyor ama ne yapacağını da bilemiyor. Hazreti Peygamber o da öyleydi. Ne yapacağını bilemiyordu. Ve Duha suresinde buyurulur ki "Ve vecedeke dallen fehede." Allah seni ne yapacağını bilemez bir vaziyette buldu ve sana hidayet yolunu göstermedi mi? Sen ne yapacağını bilemez bir vaziyette değil miydin? Sen tek başına toplumun gidişatından rahatsız, ama ne yapacağını da bilemeyen birisi değil miydin ey Resulüm? Rabbin sana yol göstermedi mi? Herkes bir gidişattan rahatsız ama çaresini de bulamıyor. Uçsuz bucaksız bir kainat. İnsan ne yapacağını bilemiyor. Çölün ortasında kalmış olsanız ve birisi gelse size yol gösterse, ölmek üzereyken güneşin altında 70 derecede ağzınız diliniz kurumuş, son nefeslerinizi vermek üzereyken, şehir nerede hangi tarafta bilemezken, en yakın köy hangi tarafta bilemezken, birisi gelse ve elinizden tutsa, gel seni götüreyim dese, gel seni şurada köy var, oraya götüreyim, bu susuzluktan kurtul, bu açlıktan kurtul, bu güneşten kurtul dese, ona teşekkür etmez misiniz? Vay Allah razı olsun demez misiniz? Sen ne kadar mübarek bir insansın demez misiniz? İnsan bu durumdan çok daha kötü bir vaziyetteyken Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'i gönderdi. Hazreti Ömer der ki, hayatımda bir şey var, aklıma gelince gülerim. Bir şey var, aklıma geldiği zaman ağlarım. Helvadan putlar yapardık. Onu ona şekil verirdik. Kendi aklımızca onu ilahlaştırırdık. Ve sonra ondan yardım isterdik. Ona ibadet ederdik. Sonra da acıktığımız zaman o helvadan yaptığımız putu yerdik. Bunu her hatırladığım zaman gülerim. Yalnız burada şunu belirtmek icap eder. Hazreti Ömer ve onun gibiler, cahiliye devrinde müşrik olanlar, bunlar Allah'ı inkar ediyor değillerdi. Bunlar o putları Allah olarak görüyor değillerdi. Bunlar o putları Allah katında kıymetli varlıklar olarak görüyorlardı. O kıymetli varlıkları temsilen onların putlarını yapıyorlardı ve onların ruhlarının o putun içinde olduğuna inanıyorlardı. O yüzden onlara ibadet ediyorlardı. Aslında puta değil, taşa değil, helvaya değil, ağaca değil. Ama o kutsal kabul ettikleri bir ruh vardı. O ruha aslında ibadet ediyorlardı. O ruhun, o heykelin içine giren o kutsal ruhun Allah katında kıymetli olduğuna inanıyorlardı. Ve biz ondan istediğimiz zaman Allah bizim duamızı daha çabuk kabul eder diye düşünüyorlardı. Allah'a yaklaşabilmek için onlara kulluk yapıyorlar, ibadet ediyorlardı. Kur'an bunu anlatırken buyurur ki, onlar şöyle derler: مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Biz bu putlara başka bir sebepten dolayı tapmıyoruz. Allah'a bizi daha fazla yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Demek ki putperestlerin putlara bakışı buydu. Onları Allah olarak görmüyorlardı. Allah'a yaklaşmak için onları vesile kılıyorlardı. Onların Allah katında kıymetli olduklarına inanıyorlardı. Onların kainatın idaresinde söz sahibi olduklarına inanıyorlardı. Ve o yüzden onlardan istiyorlardı. Halbuki bu konuda ellerinde bir delil yoktu. Hazreti Ömer'in böyle söylemesi, helvadan yaptığımız putlara tapardık, onlardan yardım isterdik, Allah'a bizi yaklaştırsınlar diye, sonra da acıktığımız zaman onu yerdik, bu kadar komik bir durumdaydık der. Bunu her hatırladığımda gülerim. Bir olay da var ki her hatırladığım zaman ağlarım. Allah bana güzel bir küçük kız çocuğu nasip etmişti. Utanıyordum insanlardan. Utanıyordum, Ömer'in kızı oldu diyorlardı. Utanç duyuyordum. Ve o utanç içerisinde kızım birkaç yaşına kadar büyüdü. Daha fazla dayanamadım. Bir gün anasına dedim ki, hanım çocuğu süsle, güzelleştir, onu filan yere götüreceğim, akrabamızın yanına. Annesi onu süsledi, o güzelim yavruyu, o küçük kız çocuğunu, Arapların yüzünün simsiyah olmasına sebep olan o küçük kız çocuğunun doğduğu haberi Kur'an'a göre bir müjdedir. Kur'an-ı Kerim onlara kız evladı müjdelendiği zaman yüzleri simsiyah kesilirdi buyurur. Kur'an ona müjde der, halbuki onların yüzlerinin simsiyah kesilmesine sebep olmaktadır. Kur'an ise ona müjde demektedir. Rahmet değil midir? Kur'an ve Hazreti Peygamber, kızları toprağa gömülmekten kurtaran kitap ve peygamber. Hazreti Ömer der ki, götürdüm kızımı ve çölde bir çukur açtım. Kızım tabii küçüktü, bilmiyordu. Ne yapacağımı bilmiyordu. O da bana yardım ediyordu. Küçük yavrucağız babasıyla beraber çukuru kazıyordu. Hatta saçıma sakalıma kum taneleri geldiği zaman onları temizliyordu. Sakalımdaki kum tanelerini temizliyordu. Ve ben buna rağmen çocuğumu kuyuya attım. Son duyduğum söz babacığım, babacığım sözleriydi. Bunu her hatırladığım zaman ağlarım diyor Hazreti Ömer. Oradan aldı İslam onu ve onun gibileri Hazreti Ömer makamına çıkardı. Halife olduğu zaman bu Ömer, kızını, kendi yavrusunu diri diri toprağa gömen, sonra üzerine örten, babacığım sözlerine rağmen vicdana gelmeyen o Ömer, iman ettikten sonra, Efendimiz'den sonra halife olduğunda yanına bir güvercin kondu. Şöyle yapınca güvercine, güvercin uçtu. Gitti az ileriye kondu ve orada bir yılan varmış. Yılan kuşu yakalayıverdi. O kızını diri diri toprağa gömen Ömer ağladı ve dedi ki, kuşun yılan tarafından kapılmasına, yakalanmasına sebep oldum. Acaba bunun bana bir hesabı olur mu? Soruyordu Hazreti Ömer halife. Soruyordu Osmanlılara, Alilere, ilim sahibi olarak gördüklerine soruyordu. Acaba bunun bir kefareti var mıdır? Ne yapmam lazım? Bir kuşa şöyle yaptığından dolayı o kuşun yılan tarafından yakalanmasından bu kadar üzülen Hazreti Ömer, İslam'dan evvel kendi çocuğunu gömecek bir insan idi. İslam onu oradan aldı, ta nerelere götürdü? Rahmet değil midir? Hazreti Peygamber'in terbiyesinden geçenler bu kadar değişiyorlardı. Çok başka insanlara dönüştüler. Allah Resulü yerleştirebilmek için Allah'ın gönderdiği mesajı, onun gönderdiği değer ölçülerini yerleştirebilmek için çok sıkıntılar çekiyordu. Bir mücadele başlıyordu. 40 yaşına geldiği zaman o güne kadar Allah adına bir şey konuşmamıştı. Ahiret namına hiçbir söz söylememişti. Çünkü insanın kendi bilgisiyle Allah adına konuşması caiz olamaz. Allah'tan gelen bir bilgi olmadan, kendisi kendisine dayanarak, kendi aklına dayanmak suretiyle Allah namına konuşamaz, bence diye konuşamaz. Hazreti Peygamber o güne kadar, 40 yaşına kadar hiçbir zaman ne Allah'tan bahsetmiş ne de ahiretten bahsetmişti. Ne peygamberlikten ne kitaptan bahsetmişti. Fakat 40 yaşına geldiği zaman birdenbire bu insan değişiyordu. Hayatında önemli bir değişim meydana geliyordu. Ve birdenbire Allah adına konuşmaya başlıyordu ve hiç kimsenin benzerini söyleyemediği ayetleri söylüyordu ve tüm dünyaya meydan okuyordu. Bunun benzerini getiremezsiniz.
Ve bir mücadele başlıyordu bu şekilde.
Allah Resulü'nün bu mücadeleyi başlatırken bir maddi sebebi yoktu. Ekseriyetle davası olanların, dava adamlarının birçoğunun o davayı başlatmak için bir sebebi vardır. Ya ezilmiştir, ya fakir fukaradır, ya kendi ırkına zulüm yapılmıştır, ya ondan dolayı, ya buna benzer bir sebepten dolayı bir hareket başlatmış olabilir. Ama Hazreti Peygamber'in böyle bir sebebi yoktur. O Mekke'de şerefli bir ailenin çocuğudur. Zemzem kuyusunun sahibi olan, kaybolmuş olan Zemzem kuyusunu rüyasında gören ve burayı kazın diyen ve oradan Zemzem'in çıktığı Abdülmuttalib'in torunu, Abdullah'ın oğlu ve Mekke'nin en şerefli ailesinin çocuğu, böyle bir şerefe sahip daha küçük çocukken bile Kabe'nin gölgesindeki dedesi Abdülmuttalib'in minderine oturur, hiç kimse, amcaları bile oraya oturamazlarken Efendimiz oraya gelir ve oturur. Amcalar izin vermek istemez ama dedesi bırakın torunumu derdi, benim bu torunum büyük bir insan olacak, bırakın torunuma karışmayın derdi. İmtiyazlı bir ailenin çocuğuydu yani. Aslında o böyle bir ailenin çocuğu iken böyle bir davayı neden başlattı da bütün dünyayı karşısına aldı? Anası babası Mekke'nin en şerefli insanlarından, dedesine varana kadar Kusay'dan Abdümenaf'a, Abdümenaf'tan Haşim'e kadar gelen bir lider ailenin devamı, lider bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor ve sonra Hazreti Hatice ile evleniyor. Efendimiz onun malı sayesinde zengin bir hayat da yaşıyor ve o malı daha da çoğaltıyor. Mutlu bir yuvası var. Ne ezilmiş bir insan, ne fakir fukara bir insan. Tam tersine çok mutlu bir insan. Ama o mutluluğun içerisinde mutsuz olan bir insan. O rahatın içerisinde, o zenginliğin içerisinde rahat edemeyen bir insan. Toplumunun gidişatından rahatsız olan bir insan. Ve işte maddi bir sebebi olmadığı halde bu davayı başlattı. Neden başlatmış olabilir? Zaten rahat yaşıyor. Şeref deseniz şerefi var. Herkes ona Muhammedül Emin diyor. Ve o bu davayı başlattığı zaman insanlar ona Muhammedül Kezzab demeye başlayacaklar. Muhammedül Mecnun diyecekler. Düne kadar Muhammedül Emin diyenler, senin bir defa yalan söylediğine şahit olmadık diyenler, kime, hangi insana tarihte El Emin ismi verilmiş? Bir tek peygamberimize Muhammedül Emin diyorlardı. Efendimiz bütün bunların hepsini kaybetme pahasına onları bir davaya davet ediyordu. Her şeyi göze alıyordu. Bu davayı ortaya attığı zaman kendisine Mecnun diyecekler. Bu davayı ortaya attığı zaman yalancı diyecekler. Bu davayı ortaya attığı zaman kendisini öldürmek isteyecekler. Sürgün etmek isteyecekler. Hapsetmek isteyecekler. Her lafı söyleyecekler. İftira atacaklar. Fakat bütün bunları göze alıyor ve bu yolda bütün malını mülkünü harcaması icap edecek. Çok zor günler geçirecek.
Ve iz yemkuru bikellezine keferu liyusbituk ev yaktuluk ev yuhricuk.
O kafirler sana tuzaklar hazırlıyorlardı ey Resulüm. seni hapsetmek üzere planlar yapıyorlardı. Seni sürgün etmek üzere planlar yapıyorlardı. Seni öldürmek üzere planlar yapıyorlardı. Ve yemkuruna ve yemkurullah, onlar planlar yapıyorlardı. Allah da yapıyordu. Vallahu hayrul makirin. Ve Allah tuzak hazırlayanların, plan yapanların en hayırlısıdır. Bütün bunları göze alıyordu. Efendimiz'e vahiy geldiği zaman hanımı Hatice annemize anlattı. Dedi ki böyle böyle bir olay oldu. Hira dağındayken melek geldi, bana oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. Tuttu beni sıktı vesaire. O bildiğiniz olay. Hatice annemiz dedi ki bilmiyorum senin başına gelenin ne olduğunu, ancak ben senin iyi bir insan olduğunu biliyorum. Sen herkese iyilik yapan bir insansın. Sen cömertsin. Sen akraba bilen bir insansın. Sana Allah'ın kötülük yapacağını hiç zannetmiyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama mutlaka hayırlı bir şeydir. Amcamın oğlu Varaka var. Gidelim ona soralım. Varaka bin Neffel, Hristiyan bir alimdi. İbranice bilirdi. İncil okumuş bir insandı. Amaydı. Yaşlı bir insandı. Gittiler, sordular. Efendimiz başından geçeni anlattı. Dedi ki, dağda iken böyle bir ses duydum ve bana oku dedi. Ben bilmem deyince beni sıktı. Bu olay 3 defa gerçekleşti. Sonra bana ben en sonunda ne okuyayım dedim. Okuma bilmem demekten vazgeçtim. Bir daha beni sıkmasın diye ne okuyayım dedim. İşte o zaman bana İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekrem ellezi alleme bil kalem, allemel insane ma lem ya'lem. Oku yaratan Rabbinin adıyla. O insanı alaktan yarattı. Oku. Sen Rabbin nihayetsiz cömerttir. Kerem sahibidir. Öyle Allah ki insana kalemle öğretendir. Öyle Allah ki insana bilmediğini öğretmiştir. Bana bunları söyledi. Varaka dedi ki sana gelen, Musa'ya gelen namus-ı ekber Cebrail'dir. Ve senin başına bir şeyler gelecek. Sen peygamber seçilmişsin. Peygamberlere peygamberlik böyle verilir. Ya Allah onunla direkt konuşur Musa'yla konuştuğu gibi, ya da melek gelir, melek onunla konuşur. Sana melek gelmiş, Cebrail gelmiş, peygamber seçilmişsin ve bir gün senin milletin seni buradan çıkartacağı zaman, seni Mekke'den kovacakları zaman hayatta olursam sana yardım ederim. Efendimiz dedi ki beni çok severler, bana Muhammedül Emin derler, bana soru sorarlar, bana hürmet ederler, ben Abdülmuttalib'in torunuyum, beni mi kovacaklar Mekke'den? Evet dedi, senin getirdiğin davayı her kim getirdiyse mutlaka başına bunlar gelmiştir. Her peygamber mutlaka memleketinden kovulmuştur. Hicret etmek zorunda kalmıştır. Allah Azze ve Celle Varaka'yı konuşturuyordu aslında bu şekilde. Varaka konuşuyordu. Konuşturan Allah'tı. Ve peygambere haber verilmiş oluyordu. İleride başına gelecek olan olaylar haber veriliyordu şimdiden. Bu yolun zor bir yol olduğunu o günden öğreniyordu. Varaka'nın lisanıyla aslında Allah ona haber veriyordu. Sana verilen dava zor bir dava olacak ve başına çok şeyler gelecek. Ve Hazreti Peygamber bu davaya başlarken bunun bilincinde olarak başlıyordu. Bilmeden bu davaya girmiş değil. Allah Azze ve Celle kolay gösterip sonra da onu zor bir davaya sokmuş değil. Daha işin başındayken ona bu davanın zor olduğunu bu şekilde Allah öğretiyordu. Başına çok şeyler geldi. Başından aşağı deve işkembesi boşalttılar. Şimdi biz Peygamberimizin rahmet olarak gönderildiğini söylüyoruz yani. Bize şunları, şunları, şunları öğretti diyeceğiz. Şunları öğrettiği için, şunları yerleştirdiği için bize rahmet olarak gönderildi diyoruz ya hani. İşte bu rahmet peygamberi bunları yerleştirebilmek için ölümü göze alıyordu. Hiçbir zaman bir memleketi düzeltmek rahatlıkla mümkün değildir. Rahatını bozmayanlar memleketlerde inkılaplar gerçekleştiremezler. Allah Resulü rahatını bozmayı daha ilk günden öğrenmişti ve başından aşağı deve işkembesi boşalttılar namaz kılarken. Kabe'de secde ederken başından aşağı deve işkembesi boşaltıyorlardı. Secdeden başını kaldırmıyordu. Namazına devam ediyordu. Bunları göze almıştı. Kendisine her şeyi söylüyorlardı. O onlara karşı merhametle muamele etmeye devam ediyordu. Çünkü bunlara uzun zaman peygamber gönderilmemişti. O yüzden anlamıyorlardı. Anlamadıklarını bildiği için bunların içinden bazıları yarınlarda iman edecek. Bunu bildiği için sabır gösteriyor ve merhametle muamele ediyordu. Ukbe bin Ebi Muayyid, Allah'ın laneti üzerine olsun, o bir seferinde gelmiş Efendimizin boynuna bir bezi dolamış ve Efendimiz'i boğmaya çalışmıştı. Eğer başkaları gelip kurtarmasaydılar belki de Allah Resulü'nü öldürecekti. Allah Azze ve Celle müsaade etmedi. Hazreti Ebubekir Sıddık koşarak geldi. Ne yapıyorsunuz dedi. Bu insan size ne yaptı? Size yol göstermekten başka ne yaptı? Rabbim Allah demekten başka ne yaptı? Siz insanları Rableştirmişsiniz. Siz putlarınızı Rableştirmişsiniz. Allah'ı bırakmış insanların peşinden gidiyorsunuz. Bu insan size Rabbim Allah diyor. Gelin bırakın insanların peşinden gitmeyi. Gelin Allah'ın koyduğu kurallara, kanunlara göre yaşayın diyor. Bunun için mi öldürmek istiyorsunuz? Bir insan Rabbim Allah dediği için öldürülür mü? Sizi Allah yaratmadı mı? Yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyorlardı. Putperestler, müşrikler, Kur'an-ı Kerim buyurur ki onların Allah'ı kabul ettiğine dair Kur'an'da çok ayetler var. Ey Resulüm, in se'eltehum, eğer onlara sorsan, men halakas semavati vel ard, gökleri ve yeri kim yarattı desen, le yekulunne halakahunnel azizul alim, muhakkak ve muhakkak aziz ve alim olan Allah yarattı derler. Bundan şüpheleri yoktur. O halde mesele nedir? Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyorlar ama Allah'ı Rab olarak görmek istemiyorlar. Onların hayatına kanun koyan bir Allah olarak görmek istemiyorlar. Sadece yaratan bir Allah, sadece rızık veren bir Allah, sadece her şeyi işiten, her şeyi gören bir Allah ama kanun koymayan bir Allah, peygamber göndermeyen bir Allah, kitap göndermeyen bir Allah, ahirette hesap sormayan bir Allah. Böyle bir Allah istiyorlar. Halbuki Allah kanun koyar. Hakimdir, hükmeder. El-Hakim Allah'ın isimlerinden değil midir? Allah sadece Halık mıdır? Sadece Bari midir? Sadece Semih midir? Basir midir? Habir midir? Alim midir? Aynı zamanda Allah El-Hakim değil midir? Hükmeder. Allah aynı zamanda Melik değil midir? Esma-ül Hüsna'dan değil midir? El-Melik. Allah hükümdardır. Hükmeder. Eleysallahu bi ahkamil hakimin. Allah hükmedenlerin en güzel hükmedeni değil midir? Allah azze ve celle böyle olduğu halde onlar sadece yaratan, rızık veren bir Allah olsun istiyorlar. Onlara karışmayan, peygamber göndermeyen, kitap göndermeyen, onlara kanunlar koymayan bir Allah. Halbuki Allah böyle değil. Onların nasıl istediği önemli değil. Allah'ın nasıl olduğu önemli. Lahul esmaul husna. En güzel isimler O'nundur. Ve O hükmeden bir Allah olduğunu isimleriyle bize öğretmiştir. Kitabıyla bize öğretmiştir. Peygamberiyle bize göstermiştir. Mücadele, mücadele, mücadele. Ve sonunda Allah Resulü birçok şeyleri yerleştirebildi Allah'ın izniyle. Onlara tevhidi öğretti. Hazreti Peygamber onlara nasıl bir şekilde rahmet oldu? Allah peygamberiyle insanlara nasıl rahmetiyle muamele etti? Onlara ne kazandırdı ki rahmeten lil alemin diyoruz? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Seni başka bir sebeple göndermedik. Sadece alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Alemlere rahmet olmak ne demek? Sadece hoşgörülü olmak demek mi? Alemlere rahmet olmak demek ne demek? İnsanları insanlara kulluk yapmaktan kurtarmak demek. Rahmet peygamberi olmak demek. İnsanları Allah'a, sadece Allah'a kul yapmak. Kullara kulluktan kurtarmak. Onlara tevhidi öğretmek. İnsanın şerefini kurtarmak. Sizin gibi kullara kulluk yaparsanız şerefinizi kaybedersiniz. İslam neden gönderildi? Kullara kulluğu önlemek için. Yeryüzünde insanlar Allah'a teslimiyet göstermeli. Kullara değil, kulların dediği istikamette değil, Rablerinin dediği istikamette yürümeli. Bu insanın şerefli bir varlık olmasının gereği. İnsanı kullara kulluktan, nefse kulluktan kurtarmak rahmet değil midir? Onlara tek ilahı öğretti. İtaat edilecek tek bir makam var dedi. Siz insanlara itaat ediyorsunuz dedi. Halbuki Allah'a itaat etmelisiniz. İnsanlara itaat ettiğiniz müddetçe huzura kavuşamayacaksınız. İnsanlara itaat ettiğiniz müddetçe hiçbir zaman medeni olamayacaksınız. Çünkü insanlar insanı tanımıyorlar ve size istikameti gösteremiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara insanın şerefli bir varlık olduğunu öğretti. İnsan aşağılık bir varlık haline getirilmişti. Şirk düzenlerinde insanoğlu aşağılık bir varlık durumuna gelmişti. Ve Allah Resulü insanın şerefli olduğunu, Allah'ın halifesi olduğunu, meleklerin insana secde ettiğini öğretiyordu. Kendisine verilen kitap ile insanın şerefli bir varlık olduğunu öğretiyor ve insanların eşit olduğunu öğretiyordu. İnsanlar bir tarağın dişleri gibidirler buyuruyordu. Nasıl ki tarağın dişleri eşit, insanlar da öyle eşittirler buyuruyordu. Onların arasında bir farkın olmadığını söylüyordu. Ey insanlar, hepiniz Adem'densiniz, Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanların Arap'a hiçbir şekilde üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Böyle buyuruyordu. İnsanların eşit olduklarını söylüyordu. Bu insanların birbirlerinden, insanların hepsinin birbirini aşağıladığı bir dönemde bunları söylüyordu. Kureyşliler, Mekkeliler başka Araplardan bile kendilerini üstün görüyorlardı. O toplumda Hazreti Peygamber bunu söylüyordu. Kureyşliler kendilerini üstün görürlerdi. Hac zamanında hac ederlerdi. Kabe'yi tavaf ederlerdi. Arafat meydanında vakfe yaparlar, Müzdelife'de vakfe yaparlardı. Başka kabileler de uzaktan gelenler oraya gelir. Hep birlikte hac etmeleri gerekirken Kureyşliler kendilerini üstün gördükleri için onlarla beraber Arafat meydanında vakfe yapmazlardı. Onlar Müzdelife'ye giderlerdi. Biz sizden üstünüz derlerdi. Biz Kabe'nin sahibiyiz derlerdi. Biz Allah'ın özel kullarıyız derlerdi. Sizinle aynı yerde hac yapmayız derlerdi. Ve onlara çıplak olarak Kabe'yi tavaf etmelerini şart koşuyorlardı. Bir tek kendileri elbiseleriyle Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Onların çıplak olarak tavaf etmelerini şart koşuyorlardı. Çünkü diyorlardı sizler günahkarsınız ve biz Allah'ın özel kullarıyız. Ancak bizler elbiselerimizle Kabe'yi tavaf ederiz. Ama sizler şu günahkar elbiselerinizle tavaf edemezsiniz. Çıplak olarak tavaf edeceksiniz diyorlardı. Kendilerini insanlarla eşit olarak görmüyorlardı. Ebu Leheb, peygamberimizin amcası, bir gün geldi dedi ki, ey yeğenim, sen bizi bu davaya davet ediyorsun. Peki mesela, diyelim ki ben bunu kabul etsem, La ilahe illallah desem, diğer ilahlar hepsini reddetsem, bana ne var? Efendimiz dedi ki, başkalarına ne varsa sana da o var. Dedi ki, ey yeğenim, ben senin amcanım. Ben aynı zamanda Kureyş'in büyüklerindenim. Ben Haşim oğullarının büyüğüyüm. Bana da diğerleri kadar mı? Kadınlara, çocuklara, kölelere, ne varsa fakirlere, ne varsa bana da o mu var? Bana fazlası olması gerekmez mi? Allah Resulü hayır dedi. İnsanlar eşittirler. Bütün müminler eşittirler. Herkes ne kadar takva sahibi ise o kadar yükselebilir. O zaman Ebu Leheb dedi ki, beni başkalarıyla eşit gören bu dini kabul etmiyorum. Sen bilirsin dedi Peygamberimiz. Cennet de var, cehennem de var. Sen bilirsin. İnsanların eşit olduğunu haykırıyordu. Irkçılığı reddediyordu. Ve ırkçılığı kaldırıp yerine ümmet anlayışını getiriyordu. Buyuruyordu ki, ırkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık uğrunda savaşan bizden değildir. Irkçılık uğrunda ölen de bizden değildir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'a hiçbir şekilde üstünlüğü yoktur. Ya eyyuhennas, inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve ceannakum şuuben ve kabaila li ta'arafu. Sonra sizi millet millet, ırk ırk ve kabile kabile, aşiret aşiret yaptık. Ta ki tanışasınız diye. İnne ekremekum inallahi etkakum. Sizin bu ırklarınızın bir kıymeti harbiyesi yok. Allah katında en üstününüz takvaca en üstün olanınızdır. Irklarınızın ehemmiyeti yoktur. Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman ey Araplar demez. Ey Türkler, ey Kürtler demez. Allah'ın kitabı ve Hazreti Peygamber hep manevi toplumlara hitap etmiştir. Allah Azze ve Celle ya eyyühellezine amenu der. İman toplumuna seslenir. Türklere, Kürtlere, Araplara değil. Ey iman edenler der. Ya eyyühennes der. Ey insanlar. Ey kafirler. Kul ya eyyühel kafirun. De ki ey kafirler. De ki ey münafıklar. De ki ey müslimin olan, teslim olanlar, ey mutasaddıkin olanlar, Allah yolundan mallarını verenler, Allah Azze ve Celle ey sadık olanlar, dürüst olanlar, Allah daima manevi toplumlara seslenir, hiçbir zaman ırklara seslenmez. Hiçbir zaman ey Türkler, ey Kürtler, Araplar demez. Allah Resulü bunu böyle yerleştirdi ve ırkçılığa çağıran bizden değildir dedi. İnsanlar bir tarağın dişleri gibidirler buyurdu. Bir gün Ebu Zer Efendimiz'e ilk iman edenlerden Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh, Bilal Habeşi'ye canı sıkılmış, zenci Bilal'e canı sıkılmıştı bir şeyden dolayı. Ağzından bir laf çıkıverdi. Ey siyah kadının oğlu dedi. Yani ey zenci demek istedi. Bilal'in ağrına gitti bu laf. Gitti peygamberimize söyledi. Ya Resulallah, Ebu Zer bana böyle söyledi. İlk Müslümanlardan Ebu Zer, çok imtihanlardan geçmiş, ölümü göze almış olan Ebu Zer, hala bunu atamamış içinden, hala bu kalıntı duruyor. Ebu Zer bana böyle söyledi ya Resulallah. Efendimiz dedi, çağırdı onu, dedi ya Ebu Zer, sözünü geri al, ölçüyü taşırdın, haddini aştın. Beyaz kadının oğlunun siyah kadının oğluna üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Bilmiyor musun? Bu dava ayaklarımın altındadır. Ebu Zer o kadar pişman oldu ki, bu insanlar binlerce yıl ırkçılığa alışmışlar. O bölgeye Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'den sonra Efendimiz'e kadar yaklaşık 2500-2600 sene peygamber gelmemiş. Bunlar iyice bozulmuşlar. Irkçılığı normal görüyorlar ve o yüzden böyle konuşuyor, birden bire değişemiyorlar ve Hazreti Peygamber buna derhal müdahale ediyor, sözünü geri al diyordu ve Ebu Zer sözünü geri almanın en güzel şeklini yaptı, yüzünü yere koydu, vallahi dedi, Bilal gelsin ve benim yüzüme bassın, ben madem ki böyle bir hata ettim, madem ki ben kardeşime karşı böyle bir saygısızlık yaptım, kardeşim olduğunu unuttum, gelsin yüzüme bassın. Bunu hangi lider öğretebilir, hangi ideoloji bunu verebilir? Böyle bir şeyi bugüne kadar kim verebildi? Irkçı olan insanları kim oradan aldı, bu kadar yükseltti? Kim bunu başarabildi? Kim insanları bu kadar kardeş yapabildi? Evs ve Hazreç, bunlar 100 seneden fazla savaşmışlardı birbirleriyle. İslam nimeti sayesinde kardeş oldular. Ve Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu gibi, bir çukurun kenarındaydınız. Allah sizi kurtarmadı mı? Onların arasını bulmanız, onları barıştırmanız mümkün değildi. Ve Rabbin onları barıştırmadı mı? Onları kardeş yapmadı mı ey Resulüm? Bu rahmet değil midir? İnsanları, müminleri kardeş yapmak rahmet değil midir? Buyuruyordu ki Hazreti Peygamber, mümin müminin kardeşidir. Müminler birbirine zulmetmez. Mümin mümin kardeşini terk etmez. Zor zamanda onun yanında yer alır. Mümin mümin kardeşini hor görmez. Müslümanlar bir vücudun organları gibidirler. Birisi hastalansa diğerleri de ateşlenmek suretiyle ona yardımcı olurlar. Müminler müminlerin kardeşleridirler. Onları yalnız bırakmazlar. Öyle hadiseler oldu ki bunu bir peygamberden başka kim başarabilir? Kutsal bir mesajdan başka bunu kim başarabilir? Hiçbir kanun toplumu kardeş yapamaz. Kardeşlik kanun zoruyla olacak bir şey değil. Sevgi ve muhabbet kanunlarla sağlanamaz. Bunu ancak vahiy başarabilir. Bunu ancak kutsal bir mesaj başarır. Bunu ancak peygamberler başarır. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiği zaman orada bir muhacirle bir ensarı kardeş yaptı. Ve ensardan olanlar Medineliler bu Mekkeli kardeşlerini bağırlarına bastılar. Ve mallarının yarısını onlara verdiler. Abdurrahman bin Avf ile Sa'd bin Rebi kardeş ilan edilmişlerdi. Peygamberimiz onun ikisinin kardeş yaptı. Sa'd dedi ki Abdurrahman'a, ey kardeşim, madem ki kardeş olduk, malımın yarısı senindir. Bunu kim başarabilir? Ve dedi ki, benim iki hanımım var. Senin hanımın yok. Bak, hangisini istersen ben onu boşayayım. Sen onunla Allah'ın emriyle evlen. Senin de bir hanımın olsun. Ey kardeşim, demişti. Tabi Abdurrahman bunu kabul etmedi. Ve sen, dedi, bana sadece pazarın, çarşının yolunu göster. Ben alıp satım yapmayı bilen birisiyim. Malın da sana mübarek olsun, hanımın da sana mübarek olsun. Ve bunu kim başarabilir? Kim bunu öğretebilir? Kim insanlığı bu noktaya getirebilir? Bir gün Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Diyor ki, Medine'deydik. Medine sallanmaya başladı. Gümbür gümbür sallanıyordu. Deprem oldu zannettik. Sonra baktık ki Abdurrahman bin Avf'ın kervanı geliyor, dediler. Büyük bir kervan Medine'ye girmiş. Toz toprak ve Medine sallanıyor. Efendimiz diyor ki, Abdurrahman'ın emekleyerek cennete girdiğini gördüm. Efendimizin bu sözünü ona haber ettiler. Abdurrahman'a dediler ki, Efendimiz senin hakkında böyle buyurdu. Hemen kalktı geldi. Dedi ki, ya Resulallah, sen böyle mi söyledin? Ben, dedi, emekleyerek girmek istemiyorum ya Resulallah. Ben cennete dimdik girmek istiyorum. Ve bütün kervanı Allah yolunda bağışlıyorum. Kervanı, develerini ve develerin üzerindeki yükleri. Bu bir rahmet değil de nedir? Bunu dünyada başarabilecek olan bir devlet, bir ideoloji, bir lider var mıdır ve olabilir mi? Allah Azze ve Celle böyle bir ümmet meydana getirdi Hazreti Peygamber'in eliyle. İşte rahmet peygamberi. İnsanları bu kadar cömertliğe alıştırmıştı. Ebu Cehil'i bilirsiniz. Cehaletin babası. Hazreti Peygamber'in baş düşmanı, Bedir'de gebertilen onun oğlu İkrime. Haris bin Hişam ve niceleri o savaşta yere düşmüşler. Müslüman olmuşlar bunlar. O Ebu Cehil'in oğlu İkrime bile sonra Mekke'nin fethinden sonra iman etti. Ve savaşa katıldı. Ve yere düşmüşlerdi. Ölmek üzere. Son nefeslerini veriyorlardı. Ve su, su diyorlardı. Su dağıtan kişi en yakındakinin yanına koştu. Suyu vermek istedi. Tam içeceği sırada diğeri oradan su dedi. O ölüm anında bile kardeşini düşünüyordu. Kardeşime suyu götür dedi. Bunu kim başarabilir? Kim bunu insanlara öğretebilir? Bundan daha büyük bir rahmet olabilir mi? Tam ona götürdüler suyu. Tam o içecekken diğer başka birisi oradan su diyordu. O da ölmek üzereydi. Ona götür dedi. Kardeşime götür suyu. Ölmek üzere olan insanlar bunu nasıl düşünebiliyorlar? Hazreti Peygamber nasıl bir nesil meydana getirmiş? Bu dünya tarihine bir daha gelecek bir şey midir? Gelmedi zaten. Belki fert olarak bazıları onlara benzediler. Belki sahabeye benzeyen insanlar yetişti. Ama nesil olarak böyle bir nesil bir daha gelmedi. Hazreti Peygamber'in maneviyatı o nesli o kadar yükseltmişti. Üçüncü kişiye suyu götürürken o şehit oldu, suyu içemeden öldü. Bari ikincisine kavuşturayım dedi sucu. Ona götürüyordu, o da şehit oldu, o da içemeden. Sonra birinciye döndü, bari o içsin ölmeden. Ama o da içemedi, üçü de içmeden şehit oldular. Bunu dünyada hangi ideoloji başarabilir? Kim bunu öğretebilir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara bir şey değil, on şey değil, çok şeyler öğretti, hayatlarının tamamını değiştirdi. Onlara ibadetleri öğretti. Her ibadet insanın bir yönünü tamamlar. Namaz insanı bir yönden kemale erdirir, bir yönünü tamamlar. Bir yönden insanı eğitir, zekat başka bir yönden insanı eğitir, oruç başka bir yönden eğitir. Her ibadet insanı bir yönden eğitir. Haramlar insanın bozulmasını engeller. Her bir haram insanın bir yönünün bozulmasını engellemek içindir. Farzlar da haramlar da bir rahmettir. Farzlar ve haramlar olmadan insanlar nasıl medeni olabilir? Medeni insan bir şeyleri yapmak zorundadır. Medeni insan bir şeylerden kaçınmak zorundadır. Bir şeyler farz olmadan, haram olmadan nasıl medeni olabilirsiniz? Farzlar ve haramlar insana yol gösterir ve bu bir rahmettir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki benim misalim neye benzer? Gecenin karanlığında ateş yakılmış ve sinekler ya da kelebekler, havada uçuşan varlıklar onu ateş olduğunu anlamıyorlar. Onu ışık zannediyorlar, nur zannediyorlar. O ateşin içine atlamaya çalışıyorlar. Ve ben de ateşin başında durmuş, gelmeyin, gelmeyin, bu ateştir diyen kimseyim. Sizi ateşten uzaklaştırmaya çalışıyorum. Siz ateşi bir şey zannediyorsunuz. Haramları güzel zannediyorsunuz. Ben o ateşin başında durup gelmeyin diyen kimseyim. Kendinin rahmet peygamberi olduğunu anlatıyordu. Ben rahmet peygamberiyim ve ben lanet etmek için gönderilmedim buyuruyordu. Evet, rahmet peygamberiydi. Rahmet için gönderilmişti. Evet, lanet için gönderilmemişti. Evet, ancak buna rağmen lanet etmesi caizdi. Yerine göre. Lanet için gönderilmedi. Ama mesela gelip de peygamberimizi aldatanlar olmuştu. Peygamber de olsa gaybı bilmez. Peygamber de olsa insanların kalbinden geçenleri bilmez. Allah bildirmedikçe kendisi bilemez. Ve geldiler dediler ki ya Resulallah, bir başka millet, bir aşiret. Dediler ki biz Müslüman olduk, bize hocalar gönder, gelsinler bizim milletimize İslam'ı öğretsinler.
Efendimiz de sevindi ve onlarla hocalar gönderdi. 40'tan fazla Kur'an'ı bilen insanları, sahabeyi gönderdi. Fakat bu alçaklar aslında bir tuzak hazırlamışlar ve Peygamberimizin bu güzide talebelerine bir tuzak kurdular. Hepsini şehit ettiler. Ve Efendimiz'e bu haber geldiği zaman bir Maune denir buna tarihte. Bir kuyunun, Maune kuyusunun başında bu olay olmuş diye adını oradan alır. Ve Allah Resulü bu olayı duyduğu zaman onlara namazlarda, kunut dualarında beddua ediyordu. Evet, rahmet peygamberidir. Ancak evet, rahmet için gönderilmiştir. Lanet için gönderilmemiştir. Gönderiliş sebebi lanet değildir. Ama bazı hainlere lanet edilmesi caizdir ve Allah da lanet etmektedir. Mesela İnnellezine yektumuna ma enzelna minel beyinati vel huda min ba'di ma beyyennahu linnasi fil kitab ulaike yel'anuhumullah ve yel'anuhumul la'inun. Allah kitapta her şeyi açıkladıktan sonra o kitaptaki hükümleri saklayanlar var ya, Allah kitapta hidayet yolunu gösterdikten sonra, kendi kanunlarını insanlara bildirdikten sonra, o Allah'ın ayetlerini saklayanlar, insanlara anlatmayanlar var ya, اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهِ, Allah onlara lanet eder. وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ, hem de lanet etme hakkına sahip olanlar da lanet eder. İllellezine tabu ve eslahu ve beyyenu fe ulaike etubu aleyhim ve ene tevvabur rahim. Ancak bu hatayı yapanların, ayetleri saklayanların, hakikatleri anlatmayanların, insanları uyutanların İçinden tövbe edenler ve son hakikatleri anlatanlar, ıslah çalışmaları yapanlar, hatalarını telafi edenler, onlara karşı ben tevvabur rahimim, onların tövbelerini kabul ederim. Ama tövbe etmezlerse innellezine keferu ve matu ve hum kuffar ulaike aleyhim lanetullah vel melaiketi ven nas ecmain. Kafir olanlar ve kafir olarak ölenler, hakikatleri saklayarak ölenler, onlara Allah lanet eder, melekler lanet eder ve tüm insanlar lanet eder. Evet, peygamber rahmet peygamberidir. Allah'ın da rahmeti gazabını geçmiştir. Hazreti Peygamber kutsi hadiste Rabbinden böyle rivayette bulunur. Rabbim buyuruyor ki benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Evet, öyledir. Araf suresinde buyurur ki Allah Azze ve Celle, Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Evet, öyledir. Ama buna rağmen Allah layık olmayanlara rahmetiyle muamele etmez, onlara lanet eder. Dolayısıyla dinde lanet yok değil. Dinde lanet de var. Ancak Hazreti Peygamber bunun için gönderilmemiş, fakat yerine göre lanet etme hakkına sahiptir. Çünkü bazılarına lanet gereklidir. Kafirlere, zalimlere. Dinde hiçbir şekilde lanet yok diye bir şey yok. Lanet var kafire, zalime, haine. Lanet var. Allah da lanet ediyor. Ulaike yel'anuhumullah. Allah onlara lanet eder ve yel'anuhumul la'inun. Ve lanet etme hakkına sahip olanlar da lanet eder. Melekler ve Müslümanlar yani. Evet, Hazreti Peygamber rahmet peygamberidir. Ancak
bu rahmet peygamberi olması savaş peygamberi olmasına engel değildir. O buyurur ki İmam Ahmed'in müsnedinde geçen hadiste, ben rahmet peygamberiyim ve ben harp peygamberiyim. Hep birinci kısmını söylüyorlar, ikinci kısmını söylemiyorlar. Neden? Hazreti Peygamber neyse olduğu gibi ortaya konulmalı. Ben rahmet peygamberiyim ve ben harp peygamberiyim. Bunu söylüyordu, evet. Çünkü rahmetinin tamam olabilmesi harp yapmasıyla mümkündür. Harp yapmadan zalimlerle ve kafirlerle, insanları kendine kul yapanlarla harp etmeden onun rahmeti tamamlanmış sayılamaz. Zalimler var. Zalimler var. İnsanları kendilerine kul yapanlar var. İnsanların hakikatleri duymasına engel olan diktatörler var. Böyle devletler ve böyle nizamlar var. Bu insanların İslam'ı duyabilmesi için, öğrenebilmesi için elbette ki o diktatörlerin devrilmesi ve oralara İslam'ın götürülmesi lazım. Bunu savaşın dışında neyle yapabilirsiniz? Sadece öğütle bu mümkün müdür? Adamlar saltanatını terk ederler mi? Sizin anlattıklarınız doğrudur diye onlar o saltanatı bırakırlar mı? Hafız Esedler, Beşşar Esedler, Saddamlar, Hüsnü Gayri Mübarekler, Firavunlar, Nemrutlar bıraktılar mı? Oralara güçle gitmedikten sonra oraların halkının İslam'ı öğrenmesini sağlayamazsınız. Oradaki insanların kullara kulluktan kurtarılması lazım. O yüzden Peygamberimiz buyurur ki "Umirtu en uqatilen nas hatta yeşhedu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve yuqimus salah ve yu'tuz zekah." Emrolundum ki İnsanlarla savaşayım. Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığına şahit oluncaya kadar tüm insanlar, tüm dünyada Allah'ın dediği olana kadar ve namaz kılıp zekat verene kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Rahmet peygamberinin rahmet peygamberi olması buna engel değildir. Çünkü insanların iyiliği içindir. Yeryüzünde Allah'ın dediğinin olması, güzel bir medeniyetin kurulması, insanı yaratanın dediğinin olması en doğrusudur ve insanlık için en yararlı olanıdır. Bu rahmetin gereğidir. Tüm dünyada Allah'ın dediğinin olması insanların iyiliği içindir. O halde rahmet peygamberinin bu dini bütün memleketlere götürmesi, bu savaş, taarruz savaşı, savunma değil, taarruz da var İslam'da yani. Bu savaş insanları İslam'a sokmak için değil, dinde zorlama olmadığını anlatmaya gerek yok. Elbette öyle. Dinde zorlama yok. La ikraha fiddin. Ancak o zalim düzenler, o diktatör düzenler insanların hakikatleri duymasına engel oluyorlar. Ve o saltanat sahipleri insanları kendilerine kul yapıyorlar. İşte onun için lazım. Oralara İslam orduları gider, rahmet peygamberi oralara gider ve oraya İslam'ı götürür, o diktatör sistemi devirir ve sonra insanları serbest bırakır. İster iman ederler, ister etmezler, kendileri bilirler. Dinde zorlama olamaz, ancak o zorlayan, o zorba diktatörleri devirir. Ve bu rahmetin icabıdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlara karşı bile rahmet peygamberi buyuruyor ki, çok ilginç bir hadis, sahih kaynaklarda geçiyor. Buyuruyor ki bir kadın vardı, affedersiniz fahişe olan bir kadın, girmedi, günah yok. Bu kadın bir gün, çok sıcak bir günde, gündüzleyin, güneşin altında, affedersiniz bir köpeğin, bir kuyunun başında durduğunu ama su içemediğini, köpek kuyuya atlasa çıkamaz ve kuyuda boğulur, onu bildiği için hayvan kuyuya inemiyor, atlayamıyor içine. Dilini çıkarmış, çok perişan bir vaziyette soluyor. Kadın, o fahişelik yapan kadın bu köpeği gördü ve zahmetle o kuyudan ayakkabısıyla su çıkardı. Hayvana su verdi ve Allah Azze ve Celle bunun hürmetine o kadını bağışladı buyuruyor. Rahmet peygamberi insanlara tövbe kapısının açık olduğunu öğretiyor. Nasıl olur böyle bir şey? Bir insan bu kadar günah işleyecek, sonra bir hayvana su verecek ve günahları bağışlanacak. Biz şunu biliyoruz. Büyük günahlar tövbe ile affedilir. Küçük günahlar ise güzel amellerle bağışlanır. İki rekat namaz kılsanız, nafile namaz kılsanız, bazı küçük günahlarınıza kefaret olur. Ama mesela adam öldürmek gibi, içki içmek gibi, zina etmek gibi büyük günahlar böylesi ibadetlerle bağışlanmaz, tövbe ile bağışlanır. Bu kadın tövbe etmiş olan bir kadın, ancak Allah her tövbeyi kabul etmek zorunda değil. Ama bu güzel ameli hürmetine, bu merhameti hürmetine Allah Azze ve Celle onu bağışlıyordu. Efendimiz buyuruyor ki, siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gök ehli, Allah ve melekleri de size merhamet etsin. Siz merhametli olun ki size merhamet edilsin. Bunu öğretiyordu bir taraftan. Bir fahişe kadının böyle bir amelinden dolayı tövbesinin kabul edildiği, günahlarının bağışlandığı, bir hayvana olan şefkat ve merhametin doğurduğu sonucu bize öğretiyor ve böyle davranın demek istiyordu. Hayvanlara karşı bile. Köpek necistir, evet. Üzerinize bulaşsa, salyası, orayı yıkamanız gerekiyor, evet. Hayvanın necis olması başka bir şey. Etinin haram olması başka bir şey. Ona karşı merhametsiz olmak başka bir şey. Onun eti haramdır, Allah öyle takdir etmiş. Onun salyası necistir, pistir, uzak durmanız gerekmektedir. Değdiği zaman yıkamanız gerekmektedir. Evet öyledir, ama bu ona karşı merhametsiz olmanıza sebep olmamalıdır. Yine ona karşı merhametli olmak zorundasın. Efendimiz bunu bize öğretirken bir başka misal daha veriyor. Diyor ki, demişler ki ya Resulallah, bir kadın var, bir kediyi eve hapsetti. Hem yemek vermedi, su da vermedi, hem de hayvanı bırakmadı. Hem odaya hapsetti, hem de bir şey de vermedi ve hayvan açlıktan, susuzluktan öldü dediler. Rahmet peygamberi, fahişe kadının affedileceğini söyleyen peygamber, o kadının, o kedinin ölümüne sebep olan kadının cehenneme gideceğini haber verdi. Hayvana karşı bile bu kadar merhametsiz olan kimsenin cehennemlik olacağını söyledi.
Bir gün bir çok zayıf bir deveyi görmüştü. Çok zayıf bir deve. Sahibi hayvancağıza çok bir şey vermemiş. Demek ki deve peygamberimizi görünce rivayete göre ağlamaya başladı. Develer ağlar. Atlar ağlar. Bunu tecrübe edenler vardır. Görenler çoktur. Devenin gözünden yaş akar. Deve peygamberi görünce gözünden sicim gibi yaşlar akmaya başlamış. Allah'ın Resulü rahmet peygamberi gidiyor, deveyi okşuyor ve adama diyor ki, devenin sahibine, bu deveye iyi bak, hayvanın karnını doyur, senin deven çok zayıf, hayvana iyi bakmıyorsun ama ondan istifade ediyorsun, hayvanına iyi bak be adam, hayvanın hakkını ver. Hayvanlara karşı bile rahmet peygamberi. Ve Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem insanlara her türlü açıdan rahmet peygamberi olduğunu gösterdi. Bunları hepsini saymak mümkün değil. Ne bir yönden, ne iki yönden, ne beş on yönden. Efendimizin bütün hücreleri rahmettir. Başından aşağıya kadar bütün hücreleri rahmettir. Her sözü rahmettir. Koyduğu her esas rahmettir. Savaşta bile rahmetle muamele etmiştir. Taif'e gitmişti. Taifliler akrabalarıydı güya. Kendisine çok kötü muamele ettiler. Kendisini taşladılar. Ağır laflar söylediler, tükürdüler, toprak attılar yüzüne. Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki, ya Resulallah, yanımda dağlar meleği var. Rabbin dağlar meleğini benimle gönderdi. Eğer istiyorsan bu milletin başına bu dağı indirecek. Hazreti Peygamber dedi ki, Rabbimden bunu istemiyorum. Belki onların soyundan bir tane la ilahe illallah diyen birisi çıkar. Rahmet peygamberi. Belki diyordu. Belki onların soyundan bir kişi bile olsa la ilahe illallah diyecektir. Onun için bu millete azabın gelmesini istemiyorum. Uhud savaşında dişi kırılmıştı. Yüzüne zırhı batmıştı. Kanlar içerisindeydi. Ve 70 tane şehit verilmişti. Amcası Hamza şehit olmuştu. Herkes perişandı. Müslümanlar darmadağın olmuşlardı. Ve Hazreti Peygamber o anda bile Rabbin ellerini kaldırıyor. Rabbinin beddua, Rabbinin onlara azap etmemesini istiyor ve Rabbim benim bu milletim bilmiyorlar buyuruyordu. Beni bilmiyorlar, anlamıyorlar. Onlara mühlet ver. Belki ileride anlarlar. Ve anladılar. Çokları ileride anladılar. Mekke'nin fethi esnasında Hazreti Peygamber onlara sordu. Fetih gerçekleştikten sonra bütün Mekkeliler esir alınmış ama ellerine kelepçe vurulmamış. Onlara demişti ki, kendi evinde olanlara dokunulmayacak. Evlerine girsinler, kapılarını örtsünler. Kabe'ye sığınanlara dokunulmayacak. Ebu Sufyan'ın evine sığınanlara dokunulmayacak. Kendi evinde oturanlara dokunulmayacak. Bu şekilde Mekke'yi fethetti. 10 bin kişiyle Mekke'ye girdi. Kendisine yıllarca zulmetmiş olan Mekkelilere sordu. Ey Mekkeliler, benden ne bekliyorsunuz? Demek istiyordu ki, Yıllarca bana zulmettiniz. Şimdi size nasıl muamele edeceğimi düşünüyorsunuz. İntikam alacağımı düşünüyorsunuz belki de. Dediler ki, sen bizim kerim bir kardeşimizin kerim olan oğlusun. Baban da senin gibi kerimdi. Sen de onun gibi güzel ahlaklısın. Senden rahmet bekliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sizin haliniz de benim halim Yusuf'la kardeşlerinin haline benzer. Yusuf'u kuyuya atmışlardı kardeşleri. Sonra Allah onu oradan kurtarmıştı. Mısır'da onu başbakan makamına getirmişti. Ve sonra kardeşleri geldi. Ondan yardım istiyorlar. Yusuf'u tanımıyorlardı. Devletten kıtlık yıllarında gelip yardım istiyorlardı. Yusuf onları tanıdı ama onlar Yusuf'u tanımadılar. Nereden tanısınlar? Kuyuya attıkları, öldü zannettikleri küçük kardeşleri başbakan olmuş, yıllar geçmiş aradan. Ve sonra Yusuf onlara kendisini tanıttığı zaman dediler ki, ey Yusuf, لَقَدْ اَسَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا, Allah seni bize üstün kıldı ey Yusuf. Seni Allah bize üstün kıldı. وَاِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ, muhakkak ki biz hata edenlerdik. Biz seni kuyuya atmakla alçaklık yaptık, hata ettik dedikleri zaman Yusuf aleyhisselam demişti ki, لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ, bugün size kınama yok. وَيَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ, Allah sizi bağışlar. وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِم۪ينَ, o en merhametli olandır. Allah sizi bağışlayar. Ben de kardeşim Yusuf'un dediği gibi size söylüyorum ey Mekkeliler. Bugün size kınama yok. Allah günahlarınızı bağışlar. Allah'a tövbe edin. O gün bu rahmeti görenler hepsi iman ettiler. İslam düşmanları, yıllarca İslam'a düşmanlık yapanlar hepsi tövbe istiğfar ettiler, Müslüman oldular. Rahmet peygamberinin rahmetini görünce, intikam almadığını görünce, Mekke'ye girerken devesinin üzerinde elinde kılıç muzaffer bir komutan gibi değil, bir kul olarak giriyordu. Başı önüne eğilmiş, adeta sakalı devesine değecek kadar tevazu içerisinde Mekke'ye giriyordu rahmet peygamberi. Bugün öldürmek yok diyordu. Mekke'ye girerken bütün komutanlarına emir veriyordu. Size saldırmadıkları müddetçe kimseyi öldürmeyeceksiniz. Rahmet peygamberi. Kıymetli kardeşlerim, o insana insanlığını öğretti. İnsanlara çok şeyler kazandırdı. Onlara ümmet anlayışını kazandırdı. Onları ırkçılıktan kurtardı. Onlara merhameti öğretti. Onlara eşitliği öğretti. Onların nefislerini terbiye etti. Onların Allah'a nasıl yaklaşacaklarının yolunu öğretti. Nefisleri terbiye ile Allah Azza ve Celle'ye nasıl yaklaşılır onun yolunu öğretti. İnsana şerefli bir hayat yaşamayı öğretti. Medenice yaşamayı öğretti. Savaşın ve barışın kurallarını öğretti. Din ile hayatı birleştirdi. Din ile hayatı birleştirdi. Eskiden din ayrı, hayat ayrı, dünya ayrı zannediliyordu. Hristiyanlık insanlara bunu öğretmişti. Bozuk, bozulmuş olan Hristiyanlık, dindar olabilmeniz için dünyadan elinizi eteğinizi çekmeniz ve ruhbanca yaşamanız gerekir diyordu.
Ancak o zaman dindar olabilirsiniz diyordu Hristiyanlık. Adam gibi yaşarsanız, evlenirseniz, çoluk çocuk sahibi olursanız, para kazanırsanız takva olamazsınız diyordu Hristiyanlık. Hazreti Peygamber geldi ve insanlara hayatın içinde kalarak takva olmanın mümkün olduğunu öğretti. Ruhban olmadan, insan gibi yaşayarak, dağlarda, mağaralarda yaşamaya gerek olmadan, evlenerek, para kazanarak ama takva sahibi olmanın mümkün olduğunu öğretti. Ruhbanlığın İslam'da olmadığını öğretti. İfrattan ve tefritten insanları kurtardı. Takva sahibi olmanın mümkün olduğunu insanlara gösterdi. Demek ki ruhban olmadan da takva sahibi olmak mümkünmüş. Hayatın dışına çıkmadan, mağaralarda yaşamadan takva sahibi olmak mümkünmüş. İnsan gibi yaşayarak da, yani dinle dünyayı birleştirmenin mümkün olduğunu, dinle takva ile hayatın birleşebileceğini öğretti. Bu rahmet değil midir? Eskiden böyle bilmiyorlardı. Takva sahibi olmak için mağaralarda yaşamak gerektiğine inanıyorlardı. Yıkanmamak, yememek, içmemek, uyumamak gerektiğini zannediyorlardı. Nefsi terbiye edebilmek için böyle gerektiğini düşünüyorlardı. Hazreti Peygamber bunun böyle olmadığını öğretti. Ve daha buna benzer çok şeyler kazandırdı. Kıymetli kardeşlerim, bugün onun ümmeti olanlar ne yapmalıdırlar? Onun yeryüzüne yerleştirmiş olduğu bu değerleri yeniden bir medeniyet halinde ortaya koymalıdırlar. Onun varlığı şart değil. Bugün onun bizim başımızda olması şart değil. Ona verilen kitap elimizde, hayatı elimizde, hadisleri elimizdedir. Ve yeryüzünde hayatı ve konuşmaları ezberlenen ve yazılan, hayatı en iyi bilinen insan odur. Dolayısıyla onun varlığı elbette ki hareketi daha da hızlandırırdı ama o artık mümkün olmadığı için onun üzerinde durmaya gerek yok. Onun varlığı şart değil. Bugün onun ümmeti olanlar onun kurduğu medeniyeti yeniden kurmalıdırlar. O gün nasıl yerleştirdiyse bu esasları, nasıl eğittiyse sahabesini, bugün de aynı şekilde onun eğitim metoduyla yeni bir nesil meydana getirmek zorundayız. Peygamberi nebevi bir metot ile eğitim yapmak, nasıl yaptıysa, o da ayrı bir mevzudur. Ona girmeyeceğim. Efendimiz nasıl bir eğitim yaptıysa, sahabesini nasıl eğittiyse, o şekilde bir eğitim yaparak ve Allah Resulü bu değerleri topluma nasıl yerleştirdi, sadece anlatarak değil, tebliğ ile değil, aynı zamanda onları bir araya getirerek, cemaat yaparak ve onları eğiterek, yani yalnız tebliğ değil, cemaat olmak da lazım, eğitim çalışmaları da lazım. Hazreti İsa aleyhisselam bile o yüce makamına rağmen men ensari ilallah demişti. Kim bana yardımcılarım olacak? Allah yolunda şu faaliyetler yaparken kim bana yardım edecek? Galel havariyun nahnu ensarullah. Havariler, İsa'nın talebeleri dediler ki biz Allah'ın yardımcılarıyız. Hazreti İsa kim benim yardımcılarım olacak diyor. Onlar biz Allah'ın yardımcılarıyız diyorlardı. Allah insana böyle bir şeref veriyor. Allah'ın yardımcıya ihtiyacı yok. Allah'ın dinine yardım edebiliriz. Allah'a yardım edemeyiz aslında. Ama Allah Azza ve Celle Allah'ın dinine yardım edenlere böyle bir şeref veriyor. Ensarullah diyor onlara, Allah'ın dininin yardımcıları demiyor, Allah'ın yardımcıları diyor. Bu insana verilen bir şereftir. Nasıl ki kutsi hadiste Peygamberimiz Rabbinden rivayette bulunurken demiş ki, Allah kıyamet gününde soracak. Ey kulum, insana diyecek ki, ey kulum, hastalandım, beni ziyarete gelmedin dünyadayken. Kul der ki, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, hasta olmazsın ve ben seni nasıl ziyaret edeyim? Allah buyuracak ki, benim falan kulum hastaydı, ziyaretine gitmedin. Eğer gitseydin, beni ziyaret etmişsin gibi kabul edecektim. Susadım, ey kulum, bana o dünya hayatındayken su vermedin. Kul der ki, ey Rabbim, sen ki alemlerin Rabbisin, ben senin kulunum, ben sana nasıl su vereyim? Allah der ki, filan kulum susamıştı, ona su verseydin sanki bana vermişsin gibi kabul edecektim. Acıktım, bana yemek getirmedin. Kul der ki, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, acıkmazsın, ben senin kulunum, ben sana nasıl yemek vereyim? Allah buyurur ki, filan kulum acıkmıştı, ona yemek verseydin bana yemek vermişsin gibi kabul edecektim. Allah Azze ve Celle Peygamberinin lisanıyla bize ne anlatmak istiyor? Allah'ın bir kuluna yardımcı olan sanki Allah'a yardım etmiştir. Allah'ın dinine yardımcı olan sanki Allah'a yardım etmiştir. Ve bugün bunun günüdür. Madem ki Peygamberimizin doğumunu kutluyoruz, madem ki Peygamberimizin doğumunda onun davasını hatırlıyoruz, onun rahmet peygamber olduğunu konuşuyoruz, onun insanlığa kazandırdığı değerleri konuşuyoruz, o halde onun ümmetinden olanlar onun davasını hakim kılmanın mücadelesini vermelidirler. O nasıl ki bu davayı hakim kılabilmek için bütün sıkıntılara katlandıysam, onun ümmetiyim diyenler, onun izinden gidiyorum diyenler, onun bu sünnetini yeniden canlandırsınlar. Peygamberin sünnetiyle amel ettiğini düşünenler, sünnet namazları kılanlar, tesbih çekmeyi bile ihmal etmeyenler, sakal bırakanlar, misvak kullananlar, bunları tırnak kesenler, bu gibi sünnetleri bile terk etmeyenler, Peygamberinizin en büyük sünneti, onun bir davası vardı ve o bir dava adamıydı. Davası için gece gündüz mücadele ediyordu. Onun en büyük sünneti budur. Onun sünnetiyle amel ediyorum diyenler, evvela bu sünneti ihya etsinler. Evvela bu sünneti gerçekleştirsinler. Peygamberin sünneti deyince hep kolay sünnetleri hatırlayanlar. Kur'an buyuruyor ki, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ. De ki onlara, ey peygamberim, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun, bana ittiba edin. Sadece peygambere iman etmekle emrolunmuyoruz. Peygambere ittiba ile, uymakla emrolunuyoruz. Peygambere uymak kolay meselelerde değil, sünnet namazda değil, sakal bırakmada değil sadece. Peygambere uymak zor meselelerde de olması gereken bir kavram. Peygambere ittiba, peygamberin kolay sünnetleri var, zor sünnetleri var. Kolay sünnetlerini yerine getirip zor sünnetini yerine getirmeyenler peygambere gerçekte ittiba etmiş olamazlar. Şu günde bunu hatırlamak ve Hazreti Peygamber'in davasına Bundan böyle yardımcı olmak niyetiyle buradan evlerinize gitmeyi Allah Azze ve Celle sizlere ve bizlere nasip eylesin. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim.